İnsan ve davranışı. Doğan Güceloğlu. 7. kaset B yüzü. Sayfa 149. Birçok tekrardan oluşan bir deney ve bu oranın deney süresinde kullanılan 1/20 ortalama oranı, 0 ile 40 arasında değişen oranların her bir tekrarda değişik bir biçimde bir araya getirilmesiyle ortaya çıkar. Örneğin ilk tekrarda oran 1/36, ikinci tekrarda 1/4 ve benzeri biçimdedir. Ancak ortalama bir deney devresi içinde her zaman 1/20 olarak kalır. Değişen aralıklı tarife. Her denemede belirli bir zaman aralığından sonra davranış pekiştirilir. Fakat zaman aralığı bir tekrardan diğerine değişir. Deney sonucunda ortalama bir zaman aralığına ulaşılır. Örneğin deneyde ortalama 60 saniyelik bir pekiştirme aralığı yaratılmak isteniyor. İlk tekrarda 4 saniye, ikinci tekrarda 116 saniye aralık verilmiş olsun. İki tekrarın ortalaması 60 saniyedir. Deney 110 tekrarı kapsıyorsa 10 tekrarın ortalaması 60 saniye olur. Ancak her bir tekrarın süresi 0 saniye ile 120 saniye arasında değişebilir. Her bir pekiştirme tarifesi kendine uygun davranış biçimleri geliştirir. Değişmez zaman aralıklı tarife uygulanan hayvanların davranışı tipik kümelenme gösterir. Pekiştirilme verilmeyen sürede hayvan pek aktif değildir. Pekiştirme zamanı yaklaşınca faaliyet artar. Öğrencilerin çoğunun ders çalışma biçimleri değişmez aralıklı tarifeyi hatırlatır. Sınav günü gelinceye kadar çalışma yoktur. Sınav gününden önceki gece bütün gece çalışılır ve öbür sınava kadar yine kitap ve notlar bir yana bırakılır. Değişen aralıklı tarifeler ise sürekli devam eden bir davranım gösterirler. Çünkü her an için pekiştirme gelebilir. Öğrencilerin sürekli çalışmalarını sağlayabilmek için öğretmen sömestr içinde 5 sınav yapılacağını söyler. Ancak sınavları ne zaman yapacağını açıklamazsa öğrenciler sürekli hazır olmak zorunda kalırlar. Çünkü sınav okulun başlamasından 2 hafta sonra da yapılabilir, 6 hafta sonra da. Öğrenciler sürekli hazır olmazsa kötü not alma olasılıkları artar. Balık tutmaya çalışan kişi de bu durumdadır. Balığın ne zaman geleceğini bilmediğinden sürekli uyanık olmak zorundadır. Oranlı tarifeler aralıklı tarifelerin aksine yüksek akıcılığı olan davranımlar ortaya çıkarırlar ve bu özelliklerinden dolayı saniyede ve kumar gazinolarında en çok kullanılan pekiştirme tarifelerini oluştururlar. Bu cümleyi baştan almak istiyorum. Oranlı tarifeler aralıklı tarifelerin aksine yüksek akıcılığı olan davranımlar ortaya çıkarırlar ve bu özelliklerinden dolayı sanayide ve kumar gazinolarında en çok kullanılan pekiştirme tarifelerini oluştururlar. İşçisine parça başına ücret veren işveren bu sistemi kullanmaktadır. Değişen oran tarifesi kullanıldığı zaman davranım genellikle yüksek frekanslı ortaya çıkar ve sönmeye son derece dirençlidir. Kumar gazinolarındaki makinelerde en sık kullanılan sistem budur. Sayfa 151. Yan başlık. Davranışı biçimlendirme. Sirklerde hayvanların insanı hayata düşüren çeşitli davranışlarda bulunduğunu görmüşsünüzdür. Köpekler, keçiler, güvercinler ve benzeri gibi hayvanlar duruma uygun bir biçimde korunacı davranışlar gösterirler. Örneğin bir köpek sahibi yat deyince yatar, elimi sık deyince sağ ön ayağını uzatır. Yemekten sonra masanın üzerindeki boş bira şişesini ağzında mutfağa götürür. Bu tür davranışlar köpeğin yaşamında daha önceden olmayan yeni davranışlardır ve klasik koşullama yöntemiyle öğretilemez. Bu davranışların öğretilebilmesi bir başka deyişle hayvanın davranışının biçimlendirilebilmesi için edimsel koşullama yöntemi kullanılır. Yat deyince sırt üstü yatan bir köpeğe bu davranışı nasıl öğreteceğimizi inceleyelim. Yat kelimesi burada koşullu uyarıcıdır. Kelime söylenirken köpek ilk başlarda kuyruğunu sallamak, sağa sola bakmak, gelip dokunmak gibi değişik türden davranışlarda bulunur. Bu davranışlar anında yere doğru eğilme davranışını gösterdiğinde köpeğe hemen et verilir. Köpek ikinci kere yere doğru daha çok eğildiğinde et verilir. Nihayet yere dokunduğu zaman et verilir. Bu adımdan sonra köpek sırt üstü dönme yönünde bir hareket yaptığı zaman et verilir. Deneyi yapan kişi istediği davranışı seçip pekiştirerek ve istemediği davranışı ise pekiştirmeden söndürerek köpeği belli bir davranışa doğru yönlendirir. Yine hatırlatalım ki bu denemeler süresince köpeğe her keresinde yat kelimesi söylenir. Sayfa 152. Yukarıda açıkladığımız bu sürece davranışı biçimlendirme adı verilir. Bir aşamada bulunmak istiyorum. Bu sayfalarda bir takım fotoğraflar var. Kimisi güvercinlerle ilgili, kimisi fillerin sekte oturmasıyla ilgili. Bu yüzden sayfalar biraz kısa sürüyor. Devam ediyoruz. Sabırlıysanız ve ortamınız uygunsa, kedinizin veya köpeğinizin davranışını belirli bir derecede biçimlendirebilirsiniz. Önemli koşullardan biri, köpeğin ya da kedinin davranışını biçimlendirdiğiniz sürece, içinde yiyecek konusunun sizin denetiminiz altında olmasıdır. Browns ve Jenkins, harflerini veriyorum, B-R-O-W-N-S, J-E-N-K-I-N-S, Browns ve Jenkins, 1968, adında iki Amerikalı psikolog, güvercinler üzerinde şöyle bir deney yapmışlardır. Üzerinde daha önce hiçbir deney yapılmamış aç bir güvercin, deney odasına konmuştur. Deney odasındaki bir düğme, her bir dakikanın 6 saniyesi süresince ışıklandırılmış, 54 saniye ışıklandırılmamıştır. Işık devrinin sonunda bir yiyecek parçası otomatik olarak güvercinin görebileceği bir kaba gelmiştir. Güvercinin davranışı ile yiyeceğin verilişi arasında herhangi bir ilişki bulunmamaktadır. Çünkü güvercin ne yaparsa yapsın, ışık yanıp söndükten sonra yiyecek otomatik olarak kuşa verilir. Bir süre sonra güvercin düğme ışıklandırılınca gagalamaya başlamıştır. Bu olaya kendiliğinden biçimlendirme adı verilmiştir. Kendiliğinden biçimlendirme olayının altında hem klasik hem de edimsel koşullamanın yattığı kabul edilir. Önce ışıkla yiyecek arasında zamanda bitişiklik kelime ilkesine dayanarak bir ilişki kurulmuştur. Işık uyarıcısı yiyecek uyarıcısına koşullanmıştır. Sayfa 153. Bu süreç klasik koşullamanın bir parçasıdır. Daha sonra güvercin ışıklı düğmeye yiyecek uyarıcısı gibi davranmayı öğrenmiştir. Bu süreçte edimsel koşullamanın bir parçasıdır. Yan başlık. İnsan davranışının edimsel koşullanması. Verplank adında bir Amerikalı psikolog, deneklere haber vermeden şöyle bir deney uygulamıştır. Harflerini vermek istiyorum. V-E-R-P-L-A-N-C-K. Devam ediyoruz. Üniversite öğrencileri bir deneye katıldıklarının farkında olmadan araştırmacı ile konuşmuşlardır. Konuşma süresinde araştırmacı, öğrencilerin kullandıkları belirli tür cümleleri pekiştirmiş, diğer cümleleri pekiştirmemiştir. Öğrenci, kanaatimce, öyle zannediyorum ki, bana öyle geliyor ki şeklinde başlayan cümleleri kullandıktan sonra araştırmacı, evet haklısınız, bana da öyle görünüyor, gerçekten dediğin gibi şeklindeki cevaplarla öğrencilerin ifadelerini pekiştirmiştir. Pekiştirme devresinden sonraki söndürme devresinde ifadelerden sonra araştırmacı hiçbir şey söylememiştir, sessiz kalmıştır. Pekiştirme devresinde deneklerin kişisel görüş belirten ifadelerinde anlamlı bir artma olmuş, sönme devresinde ise aynı tip ifadelerde bir düşüş görülmüştür. Araştırmacı deneysel koşullar altında öğrencilerin sözlü davranışlarını Skinner kutusuna koyulmuş güvercinin davranışlarını denetlediği biçimde denetleyebilmiştir. Denek araştırmacının ne yaptığının farkına vardığında aynı etki elde edilir mi? Hayır. Deneyin farkına varması koşullama sürecini etkiler. Aynı sonuçlar alınmaz. Ne var ki farkında olmadığı zamanlarda tıpkı kafesteki güvercinin davranışında görüldüğü gibi öğrencinin davranışı biçimlenir. Sayfa 154. Demek oluyor ki aynı hayvan davranışlarında olduğu gibi insan davranışlarında da belirli davranışlar ödüllendirilerek, pekiştirilerek o davranışın ortaya çıkma olasılığı arttırılır. Ödüllendirmenin ve davranışın türü göz önünde tutulması gereken önemli bir konudur. Lepper, Green ve Orant adında 3 Amerikalı psikolog gereksiz durumlarda pekiştirme yapmanın olumsuz sonuçlar verdiğini aşağıdaki araştırmalarıyla göstermişlerdir. Bu isimlerin harflerini vermek istiyorum. Lepper, L-E-P-P-E-R, Green, G-R-E-E-N-E, Orant, O-R-A-N-T. Devam ediyoruz. Araştırmacılar iki grup çocuğu denek olarak kullanmışlardır. Birinci grupta çocukların zaten zevk alarak oynadıkları bir oyuna mini bir pekiştirme düzeni getirmişler ve her oyundan sonra çocuklara iyi oyuncu madalyası adında bir ödül vermeye başlamışlardır. İkinci gruptaki çocuklara hiçbir ödül verilmemiş, çocukların oyunlarının devam etmelerine izin verilmiştir. Birkaç hafta sonra çocuklar serbest oyun saatlerinde, sınıflarında gözlendiklerinde ödül verilen grubun bu oyundan artık zevk almadığı ve ödül verilmediği takdirde oyuna devam etmek istemedikleri gözlenmiştir. Bu gruptaki çocuklar oyun oynadıktan sonra ödül verileceğini beklemeye başlamışlardır. Kendi hallerine bırakılan çocuklar ise yine zevkle oyun oynamaya devam etmişlerdir. Oyunun kendisi bir süreç olarak onlara pekiştirme rolünü görmeye devam etmiştir. Yukarıdaki örnek dış ve iç ödüllerin farklı etkilerde bulunduğunu gösterir. Dış ödül verildiğinde yeni öğrenilen davranış artar ve devam eder. Ancak bir davranış zaten öğrenilmişse ve iç ödüllendirme yoluyla devam ediyorsa, o davranışa yeniden bir ödül getirmek, evvelden kurulmuş olan düzeni bozar. Herhangi bir davranış öğrenimini dış ödülle başlatıp, öğrenildikten sonra davranışın sürdürülmesini zamanla iç ödüle çevirmek daha anlamlı olur. Böylece birey dışarıdan bir şey beklemeden, o davranıştan zevk aldığı için davranışı devam ettirir. Okula yeni gitmeye başlamış çocuğumuza ev ödevlerini zamanında yapmasını öğretmek istediğimizi varsayalım. İlk başlarda çocuğa her ev ödevini bitirişinde aferin gibi bir sözlü veya istediği bir oyuncağı almak gibi nesnel bir dış ödül veririz. Bir süre sonra çocuk ev ödevini zamanında yapmaya başlayınca ev ödevini tamamlamış olmanın zevkini almaya başlar. Başarı duygusu onun iç ödülünü oluşturur. Bu noktada da dış ödülü kesmek gerekir. İnsan davranışının biçimlendirilmesinde bireyin içinde büyüyüp yaşadığı toplumun gelenek ve görenekleri kültürü önemli bir rol oynar. Kültür, belirli türden davranışları istenen, o uygun, beğenilen davranışlar olarak pekiştirir. Bazı tür davranışları ise yerer, aşağılar ve böylece zamanla söndürür. Böylece kültür son derece kudretli ve yaygın bir sosyal pekiştirme düzeni getirir. Birinci bölümde verdiğimiz gazete haberinin şimdi bu bilginin ışığının altında yeniden gözden geçirelim. Sivas Yarı Açık Cezaevinden kaçarak eşi Firdevs ile iki çocuğunu öldürüp birini de yaraladığın iddiasıyla yakalanan 42 yaşındaki Mehmet Şah Demirtaş, eşim kötü yola düşmüş, namusumu temizledim, çocukları da ortada kalıp perişan kalmaması için öldürdüm dedi. Sayfa 155. Mehmet Şah Demirtaş, Sivas bölgesinde doğmuş, büyümüş ve böylece Türkiye'nin o bölgesinin dünya ve yaşam anlayışını, kültürünü öğrenmiş ve benimsemiştir. Onun söylediği sözler son derece anlamlıdır. Eşim kötü yola düşmüş. Mehmet Şah Demirtaş, iyi yolla kötü yolu nasıl ayırt edebiliyor? Mehmet Şah'ın kullandığı ve o bölgenin insanların çoğunluğu tarafından paylaşılan bir sosyal değerler düzeni ona, İyi ve kötü davranışın ne olduğunu öğretmiştir. O bölgede yaşayan halkın benimsediği kültür değerleri bu durumda Mehmet Şah'ın nasıl davranması gerektiğini belirler. Herkes Mehmet Şah'ın erkek olmadığını, karısının kötü yola düşmesine bile göz yumduğunu ve bundan dolayı namussuz bir insan olduğunu kendisine bildirir ve öyle bir davranışa iter ki o davranış kültür değerlerinin zaferiyle sonuçlanır. Namusumu temizledim. Mehmet Şah'ın çocuklarıyla ilgili söyledikleri de yine o bölgenin kültür değerleriyle tutarlıdır. Çocuklarımı ortada kalıp perişan kalmaması için öldürdüm. Demek ki Mehmet Şah'ın anlayışına göre ortada kalan çocuğa sahip çıkmak, o çocuğun yetişmesiyle iyi bir insan olarak büyümesiyle ilgilenmek, o bölge insanlarının kültür değerleri arasında yer almaz. Yalnız ana baba çocuklarını yetiştirmekle sorumludur. Anne öldürüldüğü ve baba hapishanede olduğuna göre çocuklar ortada kalıp rezil olurlar. Mehmet Şah Demirtaş, kendi kültür değerleri içinde tutarlı hareket etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Atatürk devrimlerinden geçmemiş olsa ve eski geleneksel değerler içinde örneğin şeriat yasalarıyla yönetilen bir ülke olsaydı, büyük bir olasılıkla Mehmet Şah'ın davranışı ceza görmezdi, aksine belki de takdir görürdü. Atatürk, Batı uygarlığının kültür değerlerini yeni kurmuş olduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin temeline koymuş ve böylece yepyeni bir ödüllendirme ve cezalandırma sistemi Türk toplumunda işlemeye başlamıştır. Modern Türk yasaları, geleneksel bölgelerimizde hala yaşayıp giden değerler düzenine göre çalışmaz. Batılı ülkelerin dünya ve yaşam anlayışına göre düzenlenmiştir. Modern eğitimin ulaşamadığı Mehmet Şah Demirtaş gibi kişiler, yaşamlarını geleneksel değerlere göre düzenlerler. Fakat bu davranışlar yeni bir dünya görüşünü temsil eden modern yasalara göre cezalandırılır. Her toplumun kültürü, o toplumun insanlarını belirli bir sosyal değerler sistemi içinde ödüllendirir ya da cezalandırır. Böylece belli değerleri koruyan bir toplum düzeni kurulur veya kurulmuş olan toplum düzeni kendi değerlerini korur. Yan başlık. Otonom tepkilerin edimsel koşullanması ve biyobildirim. Psikologlar klasik koşullama ile edimsel koşullama arasında önemli farklar olduğunu kabul ederler. Yakın zamana kadar klasik koşullamanın iç organların ve salgı bezlerinin çalışması gibi istemimizin denetimi dışında bulunan süreçleri kapsadığını, öte yandan edimsel koşullamanın çizgili kaslarımızın davranışı gibi istemimizin denetimi altında bulunan süreçleri içerdiğini düşünmüştür. Sayfa 156. Daha başka bir deyişle, bu düşünce klasik koşullamanın otonom sinir sisteminin denetimi altında bulunan davranışlara, edimsel koşullamanın ise merkezi sinir sisteminin denetimi altında bulunan davranışlara uygulanabildiğini kabul eder. Son 10 yılda yapılan araştırmalar bu düşünüş tarzını değiştirmiştir. Edimsel koşullamanın otonom sinir sisteminin denetimi altında bulunan davranışlara da uygulanabildiğini bugün artık biliyoruz. Yapılan araştırmaların temel yapısını şöyle bir örnek vererek açıklayabiliriz. Yüksek kan basıncı, yani tansiyondan şikayeti olan bir kimse bir bilgisayar ekranının karşısına oturtulur. Kan basıncını ölçen alet hastaya takılır. Bu aletin bağlı olduğu bilgisayar ekranında hasta kendi kan basıncının ne düzeyde olduğunu görebilmektedir. Hasta ekran karşısında bir saat süreyle oturtulur. Bu süre içinde kan basıncı bazen yükselir, bazen alçalır. Hasta kan basıncının düşük olduğunu anlarda ne gibi düşünce ve duygular içinde olduğunu farkına varmaya başlar ve kan basıncını düşürmek istediği zaman bu tür duygu ve düşünceleri hatırlamak ister. Bir süre böyle bir eğitimden geçen kişi hiçbir ilaç almadan kendi kan basıncını düzenleme gücüne erişir. Bu tür uygulama kalp atışı, midenin aşırı asit salgılaması, elinde olmadan gerginlik duyma gibi hallerde başarıyla kullanılır. Bu yöntemde biyobildirim, yani biyolojik geri bildirim, biofeedback adı verilir. Biyobildirim tıp alanında günümüzde yaygın olarak kullanılmaktadır. İlaçların olumsuz etkilerinden sakınılması gereken hastalarda biyobildirim özellikle önemli bir görevi yerine getirir. Alt ana başlık 3. Pekiştirme kavramı. Klasik koşullama deneylerinde pekiştirme koşullu ve koşulsuz uyarıcıların, örneğin zil sesi ve et gibi, beraberce verilmesini ifade ediyordu. Edimsel koşullamada istenen davranışın ortaya çıkma sayısını arttıran her uyarıcıya pekiştirme adı verilmiştir. Her iki koşullama sürecini kapsayan genel kural şöyle ifade edilebilir. Bir davranışın ortaya çıkma olasılığını arttıran her türlü uyarıcıya pekiştirme adı verilir. Tekrar ediyorum. Bir davranışın ortaya çıkma olasılığını arttıran her türlü uyarıcıya pekiştirme adı verilir. Pekiştireçleri iki gruba ayırmak olanağı vardır. Olumlu pekiştireçler ve olumsuz pekiştireçler. Olumlu pekiştireçler verildiği zaman davranışı ortaya çıkma olasılığı artar. Yiyecek, su, övgü bu tür pekiştireçlere örnek olarak oluşturur. Olumsuz, yani negatif pekiştireçler ortadan kaldırıldığı ya da verilmediği zaman davranışın ortaya çıkma olasılığı artar. Elektrik şoku, rahatsız edici bir gürültü gibi uyarıcılar olumsuz pekiştireçlere örnektir. yapılan edimsel koşullama deneylerinde olumsuz pekiştirme genellikle deneyin denetimi altındadır ve denek istenilen davranışı yaptığı anda olumsuz pekiştirme ortadan kalkar. Örneğin Skinner kutusundaki fare manivelaya basınca kutunun altındaki ızgaraya verilen elektrik şoku otomatik olarak kesilir. Sayfa 157. Ödül yani reward kelimesi olumlu pekiştireç kavramına eş anlamlı olarak kullanılabilir. Fakat ceza, İngilizcesi punishment kavramı olumsuz pekiştirme kavramı ile eş anlamlı olarak kullanılamaz. Ceza istenmeyen davranışa verilir. Olumsuz pekiştireç ise istenen davranış ortaya çıktığında çekilir. Olumsuz pekiştireç istenen davranışın ortaya çıkma olasılığını arttırır. Ceza istenmeyen davranışın ortaya çıkma olasılığını azaltır. Yan başlık. Premack kuralı. Harflerini veriyorum. PREMACK. Devam ediyoruz. Premack 1959 pekiştireç olarak uyarıcı yerine faaliyeti kullanmayı önermiştir. Ona göre Skinner kutusuna konan fare yiyecek verildiği için değil, yeme faaliyeti olduğu için manivelaya basma sayısını artırır. Organizmanın sık sık yapa geldiği bir hareket, organizmanın daha seyrek yaptığı başka bir faaliyet için pekiştireç rolünü oynar. Örnek olarak iki çocuk alalım. Bunlardan biri şekere düşkün olup sık sık şeker yesin. Diğeri ise şekerden pek hoşlanmasın fakat top oynamayı sevsin. Birinci çocuğa top oynama öğretilmek istendiğinde acaba şeker yeme pekiştireç olarak kullanılabilir mi? Evet, kullanılabilir. Top oynaması öğretilmek isteniyorsa her top oynayışından sonra çocuğa şeker verme olanağı verilmelidir. Bir başka deyişle çocuk şekere ancak top oynamakla ulaşabilmelidir. İkinci çocuğa ise şeker yemek öğretilmek isteniyor. Bu durumda çocuk bir şeker yedikten sonra top oynama imkanı verilmeli ve böylece top oynama, şeker yeme olayına bağımlı kılınmalıdır. Sonuçta birinci çocukta şeker yeme, ikincisinde ise top oynama pekiştireç görevini görür. Bu tür gözlemler sonucu Premack kendi adıyla bilinen aşağıdaki iki ilkeyi ileri sürmüştür. 1. Belirli bir anda her bir organizmanın bir pekiştireçler mertebesi vardır. Affedersiniz. Bu cümleyi baştan okumak istiyorum. Belirli bir anda her bir organizmanın bir pekiştireçler mertebesi yani hiyerarşisi vardır. Bu mertebe düzeninin tepesinde bütün olanaklar sağlandığında organizmanın doğal olarak yapacağı ilk faaliyetler yer alır. Diğer faaliyetlerin ortaya çıkma olasılığı mertebedeki yerine bağımlı bir biçimde göreli olarak azalır. 2. Bu mertebe içinde yer alan her davranış kendinden üst bir faaliyet tarafından pekiştirilebilir ve kendinden daha alt düzeydeki faaliyetler için bir pekiştireç rolü oynar. Bu ikinci ifade Premack ilkesi olarak bilinir. Premack ilkesi ana babaların uzun zamandır uyguladığı bir yöntemi bilimsel olarak ifade etmiştir. Oğluna ev ödevini bitir, sonra sinemaya gidebilirsin diyen baba, Premack ilkesini kullanmaktadır. Çocuğa istediği olanaklar sağlansa o ders çalışma yerine sinemaya gitmeyi tercih eder. Demek ki sinemaya gitme davranışı ev ödevini yapma davranışına göre çocuğun faaliyetler sıralamasında daha üst bir düzeyde yer alır. Ana baba önce sinemaya git, daha sonra gelince ev ödevini yap derse yanlış bir yöntem kullanmış olur. Bu durumda ödev yapılmaz. Bu kural eğitimde ve çocukların davranışlarını denetiminde son derece etkili bir biçimde kullanılabilir. Önemli olan ilk adım, davranışı değiştirmek istediğimiz bireyin faaliyetlerinin mertebe yapısını keşfetmektir. İkinci adımda üst düzeydeki bir faaliyeti öğretmek istediğimiz davranış için pekiştirir olarak kullanmaktır. Sayfa 158. Bireyin faaliyetlerini mertebe yapısını keşfetmeye çalışırken akılda tutulması gereken önemli nokta şudur. Tercih edilen faaliyetler bireyin içinde oluşturduğu gereksinimlere göre değişir. Aç birey yemek yemek, susuz birey su içmek ister. Böylece hiç değişmeyen bir mertebe yapısı yerine zamanla değişebilen esnek, dinamik bir mertebe yapısını düşünmek daha da gerçekçi olur. Yan başlık. Pekiştirmenin miktarı ve gecikme süresi. Psikologlar pekiştirme miktarının öğrenmenin hızını etkileyeceğini düşünmüşler ve düşüncelerini denemek için aşağıdaki deneye benzer bir deney yapmışlardır. 3 grup fare alınmış ve bir labirent denemesine tabi tutulmuştur. Birinci gruptaki farelerin yaptığı her doğru davranış bir yiyecek tanesini ödüllendirilmiştir. İkinci gruptaki farelere 2 yiyecek tanesi verilmiştir. Üçüncü gruptaki fareler ise 4 yiyecek tanesiyle ödüllendirilmiştir. Farelerin öğrenme hızıyla verilen pekiştirme miktarı arasında doğrusal bir ilişki gözlenmiştir. 4 yiyecek tanesiyle verilen fare en hızlı, tek yiyecek tanesi verilen fare ise en yavaş öğrenmiştir. Acaba pekiştirmenin ne zaman verildiği önemli bir etken midir? Yapılan deneyler, araştırmalar göstermiştir ki, pekiştirmenin davranıştan hemen sonra verilmesi süratli öğrenmeye yol açmakta, pekiştirmenin verilmesi geciktikçe öğrenimin hızı azalmaktadır. Yine bir labirent deneyinde fareler 3 gruba ayrılmış, ilk gruptaki fareler hiç gecikmeden ödüllendirilmiş, ikinci gruptaki farelere ise 5 saniye, üçüncülere 30 saniye gecikmeden sonra ödülleri verilmiştir. Araştırma sonuçları 5 saniye sonra ödüllendirilen ikinci gruptaki farelerin 10 gün sonra ilk gruptaki farelerin düzeyine gelebildiğini göstermiştir. Ama 30 saniye gecikmeyle pekiştirilen üçüncü gruptaki fareler hiçbir zaman ilk iki gruptaki farelerin öğrenme düzeyine gelişememiştir. Yukarıdaki bilgileri günlük yaşama şöyle uygulayabiliriz. Çocuğun yeni bir davranışı öğrenmesini isteyen öğretmen ya da ana baba çocuğa önemli göreceği bir miktarda ödül vermelidir. İlk devrede kandideyi sınav getirmezsen seni sinemaya götüreceğim diyen bir baba büyük bir olasılıkla çocuğuna iyi bir ödül ortamı yaratmamaktadır. Öte yandan ilk devrede kandideyi sınav getirmezsen sana bisiklet alacağım diyen bir diğeri çocuğunu önemli bir derecede ödüllendiriyor olabilir. Bu örnekte çocukların iyi not alabilmeleri için ille de maddesel olarak ödüllendirilmeleri gerektiğini söylemek istemiyoruz. Sayfa 159. Açıklığa kavuşmasını istediğimiz çocuğun davranışını ödüllendirilmeye karar verilmişse önce çocuğun neyi ödül olarak algılayacağını bilmenin gerektiğidir. Ayrıca baban gelince yaptıklarını babana söyleyeceğim diyen anne, gecikmeli bir ceza sistemi kullandığından çocuğun öğrenme süreci pek etkin olmaz. Kötü davranıştan hemen sonra gelen ceza daha etkin olur. Yan başlık. Öğrenmede cezanın rolü. Türkçe'de kızını dövmeyen dizini döver sözü, özellikle kız çocuklarının eğitiminde dayağın gerekli olduğunu ifade eder. Kızların niçin erkeklerden daha çok dövülmeye ihtiyacı var sorusuna verilici cevaplar bizim kültürümüzün ilginç yönlerini aydınlatabilir. Ana babalara sorulduğunda cezanın hem erkek hem kız çocukları için geçerli olduğunu söylerler. Birçoklarımız sopanın cennetten çıkma olduğunu sık sık işitmişizdir. Çocuklarımızı ilk okula götürdüğümüz zaman eti senin kemiği benim sözüyle öğretmene bırakırız. Bu düşünüş tarzı yalnız Türklere özgü değildir. Örneğin Amerikan İngilizcesinde spare the rod and spoil the child. Sopayı vurmazsan çocuğu şımartırsın sözü aynı temel anlayışı ifade eder. Ceza davranışı değiştirme ve iyi davranışı öğretme bakımından gerçekten etkin bir yol mudur? Ceza gelişi güzel değil, son derece bilinçli bir biçimde kullanılmalıdır. Ceza uygulamasının getirdiği değişik sıkıntılar da vardır. Her şeyden önce cezanın etkisi önceden kestirilemez. Öte yandan ödüllemenin etkisini önceden kestirmek hiç de zor değildir. Ödülleme, yaptığını tekrar et mesajını verir. Ceza ise yaptığını bir daha yapma mesajını verir. Ancak çocuğun neyi yapması gerektiği konusunda hiçbir açıklık getirmez. İstenilen davranışın ne olduğu konusunda hiçbir fikri olmayan çocuk, cezanın getirdiği kargaşalıkta belki de daha önce yaptığından daha kötü bir davranışa yönelebilir. Cezanın bir diğer sakıncası ortaya çıkardığı yan etkilerinden kaynaklanır. Cezalandırılan birey, cezalandıranı yani öğretmen, ana baba veya işveren cezanın verildiği ortamı